gerçekten. Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. Tarihte ve günümüzde yaşanmış Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Kamber gibi nice aşk öykülerinden seçmelerin yer aldığı Şiir ve Öykü Terapisi kitabı, Hoşça Bak Aşkına, günümüz şairlerinden alınan mısralarla da desteklendi. Her biri ibretlik aşk öykülerinin ve titizlikle seçilen mısraların yer aldığı Hoşça Bak Aşkına kitabı üzerine kitabın yazarı ve kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik'le güzel bir söyleşimiz olacak. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz olacak ve boşanma sonrası ödenen nafaka konusuyla ilgili yeni düzenlemeler gündemde. Yeni haliyle nafaka ne kadar süre ödenecek gibi sorulara cevapları arayacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Faydası yoktur gözlerdeki yaşın, gitmeden evvel iyi düşün taşın. Mutluluğu bulacağım diyorsun ama ne zaman, ne zaman? Bak yine mutsuz senin her bakışın, gel beni dinle benim yavru kuşum. Unutulsa bile aşklar unutulmaz.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hoşça Bak Aşkına kitabının yazarı, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik stüdyomuzda. Sayın Karafilik hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabi bu kitap Vedat Güneş'le beraber ortak hazırladığımız bir kitap, onu hatırlatayım. Tabi burada bugün ben konuk olduğum için isterseniz biraz fazla ben konuşacağım. Vedat Bey'le daha sonra inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim, güzel bir yayın olsun.
İnşallah efendim, şimdi bu güzel kitaptan bahsedeceğiz ama biraz da sizi de tanıtalım dinleyicilerimize. Yalnızca bu kitap kitap değil, nice yazdığınız kitaplar, nice yetiştirdiğiniz öğrenciler ve seminerlerinizde sizi dinleyen konuklar, size danışanlar aslında pek çok insana dokunma şansına sahip olan özel kişilerden birisiniz. Biraz sizi tanıyalım. Ne zamandan beri kişisel gelişim alanıyla ilgilisiniz ve bu kitapları yazmaya ne zaman ve hangi sebeplerle başladınız?
Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Ben bir öğrenme yolcusuyum. Ne biliyorsunuz derseniz ben hala öğreniyorum. Öğrenmede son yok, boyut yok. Bir söz var. Derler ki bir konuyu az biliyorsan git öğretmenlik yap. Hiç bilmiyorsan otur kitap yaz. Ben tuttum kişisel gelişim alanına girmeye başladığımda hiçbir şey bilmiyorum. Kitap yazmaya başladım. Kitap yazdıktan sonra baktım ki hiçbir şey anlamadığımı gördüm. Öğretmenlik yapmaya başladım. Hala öğrenciyiz. ne biliyorsun dersin? Bilgi Allah'ındır. Bizde bir şey yok. Biz elimizden geldiğince öğrendiğimiz bilgileri yeni nesle insanlara aktarma mücadelesi içerisindeyiz. İsmi Madem Karafilik, söylediğiniz gibi eğitim, kişisel gelişim, insan kaynakları alanında eğitimler, seminerler, konferanslar veriyorum. Şiirle ve edebiyatla uğraşıyorum. Aynı zamanda şiir atölyeleri, şiir okulu yönetimi yapıyorum. Yayıncılık yapıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Böyle kendi halimizde gidiyoruz. 1985 yılında ilk şiirim yayınlandı. İlk şiirim yayınlandıktan tam 30 yıl sonra Sessiz ve Sensiz isimli şiir kitabım yayınlandı.
O kadar ara niye verdiniz?
Çünkü ben hiçbir zaman şiirde yazarken kitap çıkartacağım diye yazmadım. Kendim için yazdım. Hala da kendim için yazıyorum. Kendime olan saygımdan dolayı yazıyorum. Ama kişisel gelişim kitapları da mevcut öğrendiğimiz bilgileri, aldığımız bilgileri insanlara aktarmak, o bilgileri paylaşmak için yaptığımız bir kitap serisi oldu. Bugün yoğunluklu olarak Hoşça Bak Aşkına ve Hoşça Bak Kendine kitapları hakkında konuşacağız ama söylediğiniz için kısaca bahsedeceğim. Bu kişisel gelişim alanında Hızlı Okuma kitabı 28. baskı yapılıyor şu anda. Öğrenme İlkeleri serisi var. 3 farklı kitap. Onların şu anda 3. baskılarını hazırlayacağız yavaş yavaş. Bir de 3 tane farklı şiir kitabım var. Bir de Hoşça Bak Kendine ve Hoşça Bak Aşkına. Hala arayış içerisindeyiz. Öğrenmeye çalışıyoruz biz de.
Evet, biraz bu kitaplara şöyle kısa giriş yapalım. Evet. Vaktimiz yine kalırsa diğer kitaplarınızdan da dinleyicilerimizi bilgilendiririz.
Evet.
İlk olarak Hoşça Bak Kendine galiba basıldı, öyle değil mi?
Evet, önce Hoşça Bak Kendine. Şimdi Hoşça Bak Kendine şöyle, Sayın Vedat Güneş'le beraber eğitimler veriyoruz. Eğitim verirken şimdi bizim verdiğimiz kişisel gelişim eğitimleri bilinçaltına gider. Zaten asıl eğitim bilinçaltı eğitimdir. Şimdi biz bilinç nedir, bilinçaltı nedir, bilinç dışı süreçler nedir, bunları görmeye başladık. Bir baktık ki gerçekten bilinçaltı son derece önemli bir nokta. Biz klasik eğitim sisteminde ne yapıyoruz? X, Y, var, yok, artı, eksi, doğru, yanlış, güzel, çirkin, arası yok gibi geliyor. Ama hayat öyle değil. Hayatın içerisinde gri noktalar var, flu noktalar var vesaire. Ve birileri bizim bilinçaltımıza çok güzel oynuyorlar. Nasıl oynanıyor bu? Sonra baktık ki bilinçaltına hitap eden en güzel araç öyküler ve şiir. Çünkü onlar bilinçaltına direkt hitap eden, dil olarak, üslup olarak, ifade biçimi olarak oraya girer. Biz de dedik ki hem toplum önünde söz söyleme sanatı eğitimlerine destek olması amacıyla hem de aynı zamanda böyle insanların zihninde güzel duygular oluşturması için Hoşça Bak Kendine kitabını hazırladık. Hoşça Bak Zatına, Şeyh Galip'in şiiri var. Oradan esinlenerek zat kelimesini bilen olmadığı için biz Hoşça Bak Kendine dedik. Diyor Şeyh Galip, sendedir mahzeni, esrarı, muhabbet sende. Sendedir madeni, envarı, fütüvvet sende. Yani sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende. Sendedir yiğitlik sırlarının madeni sende. Daha sonra diyor Hoşça Bak Zatına ki zübde-i alemsin sen, mürdüm-ü dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani Hoşça Bak Kendine ki sen kainatın özüsün, bütün yaratıkların göz bebeği olan insansın sen diyor. Her şey insan için değil mi?
Öyle.
Ve bir kelime var ki o kelime gündeme gelince her şey devre dışı kalır. 3 harfli.
Aşk mı?
Aşk. Aşk deyince akan sular duruluyor dendi. Dolayısıyla biz de ne yapalım diye Hoşça Bak Kendine yaptıktan sonra biz kendimize döndük, baktık, bir şeyler yaptık ki insanın özünde aşk varmış. Yaratılışın özü aşkmış, biliyorduk da iyice perçelenmiş oldu. Daha sonra tuttuk bunu Hoşça Bak Aşkına kitabını derlemeye başladık. Fakat karşımıza öyle bir şey çıktı ki bir derya çıktı. Geçmişteki aşk şiirleri çıktı. Yusuf ile Züleyha çıktı. Ferhat ile Şirin çıktı. Daha sonra baktık biz bunun içerisinde. Kız Kulesi efsanesi çıktı. Duyarız ama okumadığımız işte efendim Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre çıktı. Memuzin çıktı. Biraz daha işin içerisine girdik. Bir baktık ki Aşık Veysel ile Esma'nın hikayesi çıktı.
Daha yakın bir tarih.
Yüreğim burkuldu. Aşık ile Esma'nın hikayesini onu okurken. Daha sonra baktım ki Mihriban, lambada titreyen alev üşüyor diyor ya.
Evet.
Rahmetli Abdurrahim Karakoç. O Mihriban'ın hikayesini duyduk. Sağ olsun Durdu Güneş diye bir arkadaşımız onu bizim kitap için hazırladı, derledi. Daha sonra Neşet Ertaş'la Leyla'nın hikayesini duyduk. Muharrem Ertaş'la Neşet Ertaş'ın atışmasını duyduk. Dedik ki bu mutlaka kitaplaşmalı. Tuttuk biz de bunları kendi çapımızda mümkün olduğu kadar günümüz diliyle işte Yusuf ile Zülahi'ye bunları anlattık. Ve günümüz şairlerinden de yaşanmış aşk hikayelerini koyduk. Böyle güzel bir kitap çıktı. Bir hoş tarafı şu oldu. Mesela diyelim kitabı açtığımızda Tahir ile Zühre, değil mi? Tahir ile Zühre'nin öyküsünü koyduk buraya. Mümkün olduğunca günümüz diliyle koyduk. Fakat çok uzun tutmamaya çalıştık. İşte 6 sayfa, 4 sayfa, 8 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlamaya çalıştık. Mesela Tahir ile Zühre şiirini açtım, karşıma o çıktı. Mesela Beşir Ayvazoğlu'nun Tahir ile Zühre şiirle ilgili bir kısa şiirim bulmuşuz. Necip Fazıl'dan ve Şeyhi'den alıntılar. Ve işin daha güzel tarafı bu her öykünün sonunda 150'ye yakın günümüz şairlerinin şiirlerinden alıntılar yaptık. Yani mesela bakıyorum kim varmış burada? Emine Kasap Karakoç demiş bunun devamında. İşte efendim Ahmet Muhit Duranas, Ömer Faruk Arlı, mesela Bağdatlı Rumi gibi çok uzun şiirlerini almadık. O öykülere uygun mümkün olarak günümüz şairlerinin gençlikte bunu da bilmiyor. Şiirlerine küçük alıntılar yaptık. Biraz da şunun için yaptık bunu da. Bir gün dersteyim. Derste bu şiirden bahsedildi. Bir de şiir atölyesinde. Hem de akademik bir üniversitede, akademik çalışma yaptığınız bir yerde. Bazı şairlerden bahsettim. Dedim ki işte aldım elime. Arkadaşlar Abdülvahap Akbaş'ı bilen var mı? Kimse el kaldırmadı. Peki günümüzde mesela Ali Kamet'ini bilen var mı? İşte Arif Ay var mı dedim. Bir kişi dedi. Atal Behramoğlu 3 kişi el kaldırdı. Bak 30 kişilik sınıftan. İşte arkadaşlar Müşteri Karakaya'yı bilen var mı? Hani rastgele bakıyorum söylüyorum. İbrahim Eriyit'i bilen var mı? Yok. İşte Vedat Güneş'i bilen var mı? Yok. Şeyh Galip'i bilen var mı? Yok. Şakir Kurtulmuş'u bilen var mı? Yok. Ki bunlar günümüz şairleri. Bakıyorsun işte efendim işte Semih Akkaba'yı bilen var mı? Yok. İşte Sırrı Ereç, Sıtkı Cani'yi bilen var mı? Yok. Bunlar günümüzde iyi şairler aslında. Ve şiir atölyesinde dedi ki madem böyle hoşça bak aşkına kitabını yazıyoruz. Günümüz şairlerinden de böyle kısa kısa genelde sosyal medya hesaplarından aldık onları biz. Böyle kısa kısa bir iki satırlık ya da böyle kısa şiirlerini aldık. Böyle bir paylaşım yaptık. Ortaya keyifli tadından böyle okunacak güzel bir kitap çıktı.
Her bir şiirini aldığınız şair de bundan dolayı çok memnun olmuştur mutlaka.
Şimdi, bir de işin ilginç tarafı şu oldu. Biz arkadaşlara haber vermeden aldık. Normalde bu telif doğurur da hepsi bildiğimiz arkadaşımız olacak. Ama çok hoşlarına gitti. Türkiye'nin değişik bölgelerini arayanlar oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani en azından bir kitapta şiirimizin olması, işte insanlara ulaşması noktasında. Zaten amacımız da şuydu. Diyelim Memuzini okudu. Memuzini okuduktan sonra Memuzini öncesinde ve sonrasında mesela Atol Behramoğlu'ndan bir şiir koymuşuz. İskender Para'dan bir şiir baş kısmında. Sonuna doğru baktığımızda ise günümüz şairlerini bu biraz uzun tuttu istersemez. Mesela Mehmet Ragıp Kağcı TRT'nin duayenlerinden de. Mesela Mehmet Ragıp Kağcı'nın bir şiirini koymuşuz. Akif Yeşil'in bir şiirini. İnsanlar gençler merak etsin. Kim bu Akif Yeşil? Kim işte
aşk
efendim?
Aşk için neler yazmış?
Tabii ki mesela Ragıp Kağcı kim? Beşir Ayvazoğlu'nu koyduk. Yani bununla gitsin araştırsın. Biraz da zihinlerinde güzel bir şey olursun istedik.
Ne iyi ettiniz. Evet. Emeğinize sağlık. Biz de şimdi çok merak ettik. Siz öyle güzel güzel anlattınız ki o hani aşka dair acaba neler söylenmiş, neler yaşanmış. Bilmiyorum dinleyicilerimize bu son hani daha ilgilerini çekeceğini umduğum için Aşık Veysel'le Esma'dan, Neşet'le Leyla'dan biraz bahsedebilir miyiz?
Şimdi bu kitapta özellikle biz bunu yapmaya çalıştık. İşte Yusuf ile Züleyha'yı çoğu kişi duyar ama okumamıştır. Ferhat ile Şirin okumamıştır. Ama Aşık Veysel ile Esma'yı ben ilk duyduğumda bir an durakladım. Dedim ki nasıl yani?
Böyle bir aşk var mı?
Böyle bir aşk var mı? Hani bizde şöyle bir şey vardır. ağaçlar hep naylonlaştı derler ya. Pirinci sevince ya benim olacaksın ya da hiç kimsenin. Kara toprağın olacaksın falan nalan gibi. Halbuki burada Aşık Veysel'in hikayesinde şöyle. Esma'yı seviyor. Esma'yı evli. Esma'ya aşık. Çocukların anısı. Yani çok ilginçtir ve daha sonrasında Esma gönlünü başka birine kaptırıyor. Okudum ben nasıl ya? Durakladım bir an. Ve daha sonra Esma, bunu özetliyorum. Devamı burada kitabın içerisinde. Hoşça bak aşkına kitabında. orada için. Ondan sonra terk etmeye karar veriyor. Sevgilisiyle terk ediyor. Ve gidiyor yolda. Giderken ayağına bir şey takılıyor. Ayakkabının içerisinde bir şey vuruyor. Ayağın içerisinde. Merak ediyor, ayakkabısını çıkartıyor. İçinde taş mı doldu, bir şey mi oldu? Çıkaracak, bir bakıyor ki bir beze sarılmış para var. Sen diyor dış dünyayı bilmezsin. İhtiyacın olur. Ola ki darda kalırsan diyor. Sevdiğim Esma'm, sana lazım olur bu diyor.
Ne kadar ince.
Bunu ilk duyduğumda yani böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten bu aşk hikayelerini dinledikten sonra, bu aşk hikayelerini okuduktan sonra baktık ki aslında aşk bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Aşkmış hani diyor, yaratılışın gayesi aşktır derler. Gerçekten yaratılışın gayesi aşmış. Aşkın tanımı, anlamı başka bir şeymiş. Aşk senim diyebilmekmiş. Biz bu zaten kitabın baş kısmına da öyle bir şey koyduk, bir hikaye koyduk. Kim o diyor? Senim diyorsa işte o zaman aşksın diyoruz. Aşk başka bir şey. Ve yine mümkün olduğu kadar işte günümüzdeki şairlerin şiirlerinden derleme yaparak hem geçmiş aşkları hem günümüz aşklarını, ama hepsi yaşanmış aşklar, afaki aşklar değil. Hı hı. Bunun içerisinde bir iki tane de küçük böyle çiçekle suyun hikayesi var. Bu biraz daha atıf olsun diye, bilinçaltı hikayenin olmasına. Gerçek aşk diye bir hikaye var. Aşk denen şey nedir diye bir hikaye var. Bunlar da biraz yazılmış, yaşanmış hikayeleri de esinlenmiş aşk hikayeler oldu. Bilinç keyifli altına, bir şey çıktı.
Bilinçaltına atıf nasıl yapılıyor bu hikayelerde?
Şimdi şöyle efendim, eğitimde, kişisel gelişimle ilgilendiğim için asıl benim uzmanlık alanım kişisel gelişim alanı ve edebiyatta zevkine, keyifle yaptığımız bir alan. Şimdi biz bilgi verirken direkt olarak bilinç düzeyinde veriyoruz. Halbuki asıl öğrenme bilinç altına gerçekleşir. Ve bizim öğrenme kalıplarımızın tamamı, kalıplar ilk 11 yaşta, %90 11 yaşta gerçekleşir. 11 yaşta gerçekleşen kalıplar üzerine bilinç altına kaydederiz. Yani bilinçaltı bilgiyi alan, işleyen, saklayan, gerektiğinde kullanan yer. Bilinç ise buzdağının görünen yüzü, %10'luk ya da %1'lik kısımdır. Bilinçaltı asıl hal, hareket, tavır, davranışlarımızı sergileyen kısım ve bilinçaltını en çok etkileyen süreç ise bilinç dışı süreçler. Şimdi bunu ilk duyduğumda nasıl bilinçaltı, bilinç dışı, bilinç dışı süreç? Bilinç dışı süreçler dışarıdan gelen, biz farkında olmadan bilinçaltımıza giren bilgiler. Algı yönetimi diyoruz ya biz. Hani insanın kedinin fareyle oynadığı gibi insanla oynuyorlar. Bilinçaltıyla oynuyorlar. Algıyla oynuyorlar. Ve bunu zaten bizim klasik edebiyatımızda, atalarımızın, dedelerimizin edebiyatında bunlar kullanılmış. Kur'an'ın dilinde var. Mesela Kur'an'da ne var? Yusuf ile Züleyha aşk hikayesi anlatılıyor değil mi? Ya bir kutsal kitapta aşk hikayesi olur mu normalde? Var. Halbuki orada bilinçaltına şunu söyle. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mantığıyla. Hikayeler mesela Mevlana'ya bakın. Mevlana'ya baktığınızda işte Fihi Mafi'ye bak, Mesnevi'ye bak, Beydeba'ya bak, işte efendim Şirazlı Sadi'ye bak, Bediüzzaman'a bak. Yine günü, yani geçmişteki bütün edebiyat yazılımlarına baktığınızda hep şunu görürsünüz. Bir olay anlatacağı zaman hikayeyle anlatır ve şiirle anlatır. Biz Mevlana deyince aklımıza ne geliyor? Menkıbeleri ve şiirleri geliyor değil mi?
Evet.
Halbuki Beydeba'yı, pardon özür dilerim, Mesnevi'yi ve Fihi Mafi'yi okuduğunuzda sadece beyitler değil ki, onun kendi bir harmonisi vardır. Ve bir bilgiyi anlatırken hikayeler kullanmıştır, şiirler kullanmıştır ve hikayelerin güzelliği şudur, bir hikayeyi anlatırken bilinçaltına mesaj verir. İşte biz Hoşça Bak Kendine ve Hoşça Bak Aşkına kitabını hazırlarken bunu göz önünde bulundurduk. Zaten ilk Hoşça Bak Kendine kitabını Sayın Vedat Güneş'te hazırlarken şöyle dedik biz. Toplum önünde söz söyleme hitabet eğitimi, adı üstünde belagat, retorik dediğimiz eğitim, toplum önünde söz söyleme eğitimini verirken insanların kullanabileceği küçük hikayeler olsun. Burada hikayeler var. Hepsi yaşanmış değil Hoşça Bak Kendine de.
Bir örnek verebilir misiniz?
Mesela diyor ki, efendim ön yargı ile ilgili bir hikaye. Hı hı. Ön yargıda bir bilge padişah meclisine oturmuş. Orada soruyorlar, efendim diyorlar, siz en çok kimi seversiniz? Bilge padişah hiç düşünmüyor, terzimi severim diyor. Efendim olur mu diyor, zevcileriniz var, çocuklarınız var, veziriniz var, sarayınız var, hizmetçileriniz var, bir sürü insan var. Siz diyor terzinizi mi seviyorsunuz diyor. Evet diyor, terzimi seviyorum. Çünkü diyor insanlardan kimle karşılaşsam diyor benimle ilgili zihinlerinde bir şablon oluşturmuşlardır. Her gördüklerinde beni o şablonla ölçüp biçerler. Ama terzim öyle mi? Terzim her defasında benim bütün ölçümü baştan sona alır diyor. Şablon yoktur. Mesela bu bir hikaye.
Evet.
Mesela bu padişahla taş hikayesi var. Yolun üstündeki taş hikayesi var. Bunun gibi o kadar çok hikayemiz var ki. Dolayısıyla buradaki amacımız insanlara bir bilgiyi aktarırken o bilgi hikayeyle anlatarak bilinçaltına bilgi vermek. Mesela yine meşhur bir hikaye var. Gerçek kör. Biz bakar körüz, farkında değiliz. Bilgi alıyoruz ama kim için alıyoruz? Şimdi adamın biri, bunu bir rivayete göre bilge birisi. Adamın biri bir gece elinde fener, omuzunda kova ile kör bedalı adamla karşılaşıyor. Adam kör. Ve gecenin bir yarısında kör adam elindeki fenerle gece ilerliyor. Adam diyor ki, ya diyor beyefendi, sen zaten kör değil misin? Evet körüm diyor. E neden elinde fener taşıyorsun o zaman? Bunu kendim için taşımıyorum ki diyor. Gören insanlar için taşıyorum ben diyor. Onlar gerçek kördür diyor. Mesele gözün görmesi değil, gönül gözünün kör olması diyor. Tabii biz burada peşinden işte kendi şiirimizde Eşrefol Rumi'den, Nesimi'den bir şiirin başına, öykünün başına bir şiir koymuşuz. Günümüzde işte alınacak dersleri koymuşuz. Bu Hoşçabak kendine de bu var. Ama Hoşçabak aşkına da ise aşk hikayeleri anlattık ve peşinden şiirle onu desteklemeye çalıştık.
Peki gerçekten kendimize hoşça bakabiliyor muyuz? Bunu başarabiliyor muyuz? Ya da aşka hoşça bakmayı başarabiliyor muyuz? Ne dersiniz?
Zaten şöyle, biraz önce bahsettiğim Şeyh Galip'in sendedir sevgi sırlarının mahzeni sende. Sendedir yiğitlik nurlarının madeni sende diyor. Hoşça bak kendine ki kainatın özüsün sen, bütün yaratıkların göz bebeği olan insansın sen diyor. Zaten evren, kainat insan için yaratılmadı mı? Biz böyle biliyoruz. Evren benim için yaratılmadı mı? Ve ben bütün insanın özü değil miyim? Ne ararsan sendedir diyor ya Hacı Bektaşi Veli. Özü insanın insanlıktır. Adem olmakla Adem olmak arasında bir çizgidir. Adem insan, Adem yokluktur. Eğer Adem olma vasfını yitirsek yok olmaya mahkumuz. Ama Adem olabilirsek, onun mücadelesini verebilsek en zor şeydir zaten bu mücadele. Biz de diyoruz ki hoşça bak kendine ve özüne dön, aşkına iyi bak. Sen aşkına baktığında her şey bulursun. Bazen diyor hocam diyor, aşk ama diyor hangi aşk? Beşeri aşk mı, ilahi aşk mı? Vallahi onu bunu bilmem. Ben oraya kadar okumadım diyorum. Aşk diyorum ben. Rabbi biz önce Leyla diyelim de Mevla'ya kavuşturur ister. İnşallah Mevla diyoruz. Tabii onu sorgulamam. O ayrı bir şey. Yani beşeri aşk mı, ilahi aşk mı değil. Aşk öyle ya da böyle insanın özüdür. Yaratılışının temel gayesidir. İnsanın hamurunda olandır. Dolayısıyla biz önce aşk deyince kendi özümüze bakabilirsek, sonra sevdiğimiz insanlara güzel bakabilirsek, hayat gerçekten daha güzel bir anlam bulmaya başlayacaktı diye böyle bir küçük derkenara oldu. Hoş bir kitap çıktı. İnşallah biz de bu konuda hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Hani
bize yine paylaşacağınız bir şiir ya da bir not var mıdır bu yazdığımız öyküler, yazılan öykülerle ilgili?
Aşk deyince tabii akan su duruluyor. İnsan aklı gidiyor zaten. Eskiler der ya, bir adam kendinden geçtiyse aşık adam.
Leyla derler.
Yani, Leyla de Mecnun gerçi geçiyor da evet. Leyla gitmiş evlenmiş ama bir de.
Üstüne.
Tabii ki diyor ya. Aslında o da işin tabii ki hikayenin güzel tarafı bu. Evet. Diyor ya işte Leyla buyur Leyla diyorlar, hikayede geçiyor bu. Leyla geliyor, ben Leyla'yım diyor, bir bakıyor. Ben de Leyla demedim ki Mevla dedim diyor. İşte Leyla Mevla'ya götürür mü bilemiyoruz. Tabii aşktır bu, bilemezsin onu. Yine bir bu Leyla ile Mecnun çok farklı versiyonları var. Leyla bir rivayete göre kara kuru, tabii o da Allah'ın kulu da, kara kuru böyle çok da güzel olmayan, fizik güzelliği olmayan birisi. Diyorlar ya Leyla bu mu diyorlar. Mecnun diyor ya, bir de onu benim gözümle gör. İşte evet. Biz de istiyoruz ki özümüze kendi gözümüzle bakabilir miyiz? Tabii yine Cemal Safi rahmetlik aşk deyince hep o aklımıza geliyor. Diyor ya şiirinin birinde, var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Böyle güzel anlatıyor anlatıyor daha sonra kimsesizim, hasmım da yok, hısmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismim de. Barınağım, gönül denen yer benim, benim adım aşk. Diyor. İşte dolayısıyla biz de böyle hoş bir kitap oluşturmaya çalıştık. Yükseliş Yayınları'ndan Vedat Güneş'le beraber Hoşça Bak Aşkına ile ilgili yaptık. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Şu anda yine beraber çalışmalar yapıyoruz Vedat Güneş'te. Hitabet toplumunda söz söyleme var. Fakat bir şey daha oluştu. Geçen bunun lansmanında konuştuk. Hoşça Bak S kesme işareti öz. Hoşça Bak sözüne, özüne ne diyorsan. Hoşça Bak herhalde üçüncüsü olacak gibi. Durum onu gösteriyor bakalım.
Diğer kitaplarınızdan da bahsedelim mi dinleyicilerimize?
Şimdi şöyle efendim, bizim tabii bu şiir deyince, öykü deyince akan su duruluyor. Çünkü insan ruhunu harmanlayan güzel taraf bu. Saatlerce konuşacağımız hoş duygular olduğu için. Tabii şiir nereden çıktı, şiir öykü terapi? Şairim diyemiyorum. Burada biraz önce ismini zikrettiğimiz şair, yine TRT'den emekli Ragıp Karcı üstadımız var. O der ki ben şair değilim, şiir işçisiyim derdi. Biz şiir işçisiyiz diyorum. Yıllardır, belki işte 30 küsür yıldır şiirlerimiz dönem dönem yayınlanıyor. İlk şiir kitabı Sessiz ve Sensiz şiir kitabımız vardı. Onu yayınladık. Daha sonra Eylül Kefaretleri, sırf Eylül'e ilginç bir şiir oldu. Yaprak yapar her güne, her Eylül gününe bir şiir oldu. Daha sonra bir Buz ve Lodos diye bir kitabım var, şiir kitabı. O şu anda burada yok. O Buz Lodos'ta da biraz daha dünyadaki insan ve inanç katliamlarına yönelik olarak bir kitap oldu. Güzel, keyifli oldu. Orada da tamamen günümüzdeki sorunları, insan sorunlarını anlatan, çünkü şiir deyince hep aşırı akla gelmemeli. İnsana yapılan zulüm, insana yapılan katliamlar, İslam coğrafyasındaki, Türk coğrafyasındaki zulümleri, Afrika'daki zulümleri dönem dönem yazmıştım. Bir baktım bir şiir kitabı çıktı. O da öyle oldu. Yani şair duyarlı hoş bir şey oldu. Yine bir o kitabımız var. Hızlokma kitabım, o dediğim 28. baskı yaptı. Türkiye'de kurs formatta tek kitap olarak geçiyor. Keyifli, güzel de bir kitap. Şu anda hiçbir noktasını daha değiştirmedim. Çünkü 9 yılda yazıldı o kitap. Bir diğer 3 kitabımız daha var. Öğrenme yol öğrenmenin ilkeleri dediğimiz kitap. Öğrenci yol haritası. Öğrenci çalışma rehberi, çalışma stratejileri. Burada da yani bizde özü şu. Bu uzun uzun konuşulacak. Çünkü 250 saatlik verdiğim bir eğitim bu. Öğrenmenin ilkeleri. Öğrenme diyeyim. Özü şu. Hepimiz öğrenci olduk. Herkes bize ne diyor? Oğlum ders çalış, kızım ders çalış, çok çalış, kitap oku, iyi oku, hafızanı geliştir, dikkatini belirle, amacını belirle, çok oku, iyi oku. Ama bir Allah'ın kulu, gel kızım, kitap nasıl okunur, ders nasıl çalışılır, hafıza nasıl geliştirilir, amaç nasıl belirlenir, plan nasıl yapılır, planlar, programlar nasıl dönüştürülür? Gençsin ya, delikanlı, akıllı değil ki zaten. O anki olur ki kavak yerleri biraz önce söylediğimiz kelime ruhuna giriverdi, hadi gel ders çalış. Ders mi çalışacak, ters mi çalışacak, ders mi çalışacak, dert mi çalışacak belli değil. Dolayısıyla bu öğrenci, öğrenmen ilkeleri kitaplarında ise öğrenme sistematiği, 16 yılda çıktı bu kitaplar. Bir öğrenme sistematiği vermeye çalıştık. Orada kendini tanıma, çünkü ne yaparsın? Önce kendine başlıyorsun. Daha sonra beyin özellikleri, peşinden amaç belirleme, amaç belirledikten sonra amaca giden yolda yapılacak teknik, taktik, bilgi, stratejileri için alan komplike bir program. Yani öşe kitap. Özü de şu. Kısaca öğrenme öğrenme nedir deyince net bir yanıt veremiyoruz. Buyur kardeşim size öğrenme öğrenme diyebileceğim bir kitap. Şu anda dördüncüsünü hazırlıyorum. O da kendi kendine koşluk kısmı. O da epeyden bir zamandır uğraşıyoruz. Mümkün olduğu kadar işte böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi halimizde.
Yani şimdi insanlar aslında kendi kendine yetebilir. Hani bazen ihtiyaç duyuyoruz, bir uzmana danışma ihtiyacı duyuyoruz. Sizin kitaplarınız ve sizin gibi işte kişisel gelişim uzmanlarının bize olan telkinlerini, söylediklerini bir şekilde zihnimizde yer ederek onun söyledikleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama dediniz ya son kitabım kendi kendine koçluk diye.
Evet.
Demek ki kendimiz de aslında bir şeyleri başarabiliriz tüm bu süreçlerden geçtikten sonra, öyle mi anlamadım?
Kesinlikle. Şimdi zaten bizim öğrenme öğrenme eğitimlerde şunu söylüyoruz. Arkadaşlar diyoruz. Allah ne diyor? Ben insana taşıyamayacağı yükü vermedim. Evrende çözümü olmayan hiçbir soru ve sorun gösteremezsiniz. Bak, soru ve sorun. Çözümü olmayan hiçbir soru ve sorun yok. Dolayısıyla Çözümleri de yine insan kendi üretir. Ha, şu da bir gerçek ki her insanın tıkanma noktaları vardır. O zaman ne yaparsın? Bir uzmandan destek alırsın. Ki siz en güzelini yapıyorsunuz. İnsanlara en güzel rehberlik yapıyorsunuz. Şu anda dünyanın dört tarafına yayılıyor bu yayınlarımız. Gayet de güzel. Bu arada tabii bu Türkiye'nin Ses Radyosu'na çıkacağımı duyunca böyle farklı coğrafyalardan, Kosova'dan falan mesajlar aldık. Ah, abicam sizi dinleyeceğiz diye.
Ne mutlu. Hepsine selam olsun.
Onlar da böyle size özellikle selamlarını ilettiler. Yani bu amacımız burada tıkandığımızda insanlara bir yol gösterici olmak. Ama özü de şu. Öğrenmiyorum eğitimlerinde şunu söylüyoruz biz. Arkadaşlar tıkandığınız yerde profesyonelden destek almalısınız diyoruz.
Evet. Nasıl hastalandığımızda doktora gidiyoruz. Ruhumuz hastalandığında da, zihnimiz hastalandığında da muhakkak o hastalığın ya da adı hastalık değil belki ama ona çare bulacak bir söz, bir kişi belki bize yardımcı olacaktır. Kesinlikle çekinmesinler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karafilik stüdyomuzda olduğunuz için.
Ben
dinleyicilerimize bu kitapları ulaştırdığınız için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bu arada kitabın altında şiir ve öykü terapisi diyor sevgili dinleyicilerimiz. Yani bu şiirleri ve öyküleri okuduğunuzda o bilinçaltınızdaki hafif terapiyi hissedeceksiniz diye düşünüyoruz. Sayın Karafilik bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar
diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, hoşça bak aşkına, hoşça bak kendine ve daha nice kitapların yazarı, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen kendi yeni aşklarına bak. Dile kolay yıllar, beni ilk yıllarında bırak. Eski anılardan söyle elimizde başka ne var. Yoksun ya dünya, durdukça esirinim yar. Yemelerden içmelerden kesilirim yar, zalim dünya. Esirinim yar, yemelerden içmelerden kesilirim yar. Şu boynuma daracı, gayrı değil yabancı. Alışamadım sensiz uyumaya yar. Şu boynuma daracı, gayrı değil yabancı. Gel beni bu zalimlerin ellerinden kurtar o dünya. Kesilirim yar, zalim dünya. Durdukça esirim yar. Yemelerden, içmelerden kesilirim yar. Başımı koymuşum senin sevdanın yollarına. Yaşarım sensizliği sanki sen varmışçasına. Koşarım bilsem de çalan zillere, kapılara. Yoksun ya dünya, durdukça esirinim yar. Yemelerden içmelerden kesilirim yar, zalim dünya. Durdukça esirinim yar. Yemelerden içmelerden kesilirim yar. Şu boynuma daracı, gayrı değil yabancı. Alışamadım sensiz uyumaya yar. Şu boynuma daracı, gayrı değil. Esirinim yar, yemelerden, içmelerden kesilirim yar, zalim dünya. Durdukça esirinim yar, yemelerden, içmelerden kesilirim yar. kesilirim yar. Dünya durdukça esirinim yar. Yemelerden, içmelerden kesilirim yar. Dünya durdukça esirinim yar. Yemelerden, içmelerden kesilirim yar. Zalim dünya durdukça esirinim yar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuz. Sayın Çetin hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli konuğumuzla nafaka konusunu konuşacağız. Mutlaka duymuşsunuzdur, özellikle son günlerde yeni düzenlemeler gündemde nafaka ile ilgili, ama önce kavram olarak nedir, türleri nelerdir, biraz ondan bahsedelim, sonrasında da düzenlemelerle devam edelim.
Evet, aslında nafaka boşanmanın bir sonucu. Her evlilik, her yeni güzel bir dünya kurmak, yeni bir evliliğe adım atmak tabii ki güzel duygularla başlıyor. Ancak neticesinde ilerleyen aşamada evlilik birlikteliklerinde de uzlaşmazlıklar çıkabiliyor, duygu çatışmaları çıkabiliyor, ekonomik sebeplerden insanlar boşanabiliyor. İşte bu boşanmayla da birlikte boşanmanın hukuki sonuçlarından bir tanesi de nafaka. Şimdi aslında nafaka hukuki anlamdaki tanımı, boşanma kararıyla birlikte ekonomik anlamda yoksullaşacak ya da mevcut yaşam koşullarında olumsuz bir durum gelişecek olan kişi lehine diğer taraftan ödenecek olan maddi bir ödenti nafaka olarak tanımlanıyor.
Yani kadın ve erkek diye ayrılmıyor, öyle
Hayır,
değil mi?
Evet. Yani hem kadın hem erkek nafaka alabilir eğer koşulları varsa. Mesela erkek yoksulluğa düşebilecek durumda ise, erkek çalışmıyor ise, bu durumda, boşanma durumunda kadın eğer örneğin bir firmanın yöneticisi, bir firmanın sahibi, kendi işi var.
Maddi durumu
maddi
iyi.
Durumu iyi. Erkek eş ise, herhangi bir işi yok ise, boşanmayla birlikte ekonomik anlamda yoksulluğa düşecek ise, erkek de aynı şekilde eşit olarak kadından nafaka alma hakkına sahiptir. Yani kanunumuz zaten 169. maddesinde Türk Medeni Kanunu'nun boşanma davasıyla birlikte hakime bazı tedbirlerin alınması yükümlülüğünü yükler. İşte örneğin eşlerin barınması nasıl olacak? Çünkü boşanma davası açıldığında eşlerden bir tanesinin evi terk etmesi gerekiyor,
evet,
doğal olarak.
Evet.
Yani boşanma davası sürerken çiftlerin aynı ev, aynı çatı altında hayatlarını sürdürmeleri oldukça zor. Bunun dışında evlilik birliği içerisinde çocuklar varsa, çocukların velayeti, çocukların bakımıyla ilgili yine mahkeme tedbirleri alır. Aynı zamanda boşanmayla birlikte evden ayrılan kişi veya evde kalan kişi ekonomik anlamda bir zorluğa düşecek ise, nafaka anlamında da yine hakim Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesi gelince gerekli tedbirleri almak zorunda.
Yani çalışıyor olsa bile ekonomik zorluğa düşebilir kişi. Hani çalıştığı,
evet,
yerdeki belki maaşı iki çocuk, üç çocuk, hani kaç çocuğu varsa bakmaya yeterli olmayabilir. O da yine bu alanda değerlendirilir, değil mi?
Kesinlikle.
Yani yoksulluğa düşmesi için mutlaka çalışmıyor
olması şart değil.
Şart değil.
Örneğin çok ünlü bir iş adamının çalışan eşi, örneğin bir yerde çalışıyor olabilir, bir bankada personel olabilir ya da maaşlı şekilde çalışıyor olabilir. Eğer bulunduğu yaşam standardının altına düşecek ise, almış olduğu maaşla geçinemeyecek durumda ise, o takdirde çalışan eşe de nafaka bağlanır. Yani normalde eğer bir geliriniz varsa boşanma davalarında, geliri olan tarafın nafaka talepleri kabul edilmez. Önemli olan çalışıp çalışmama değil, boşanmayla birlikte o kişinin yoksulluğa düşüp düşmeyeceği.
O miktar nasıl belirleniyor?
Bizim mali ve sosyal durum araştırması dediğimiz boşanma davaları açıldığında hakimlerin ilk önce, daha duruşma yapılmadan önce, her iki tarafında, hem erkeğin hem kadının, hem kocanın hem karının ekonomik ve sosyal durum araştırması yaptırır. Mal varlıklar varsa onları tespit eder.
Bordrolarını
tespit eder. İşte sosyal durumunu tespit eder. Çalışıp çalışmadığını, işte maaşı varsa onları tespit eder ve önüne o belgeler geldikten sonra 169. maddedeki bu tedbirlerden birini alır. Yine Medeni Kanunumuzun da bir düzenleme daha var. O da 175. maddede. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi der ki asıl nafakanın da hukuki tanımı aslında buradadır. Boşanma nedeniyle mali ve sosyal durumunda önemli değişiklikler olacak. Yani negatif anlamda, kötü anlamda negatif bir değişiklik olması durumunda o eş lehine kusurlu, ağır kusurlu olmadığı sürece nafaka bağlanır. Şimdi burada bir şey ortaya çıkıyor. Ağır kusur, kusur ne? Örneğin aldatan eş boşanma davasında aldatan eş aynı zamanda
fakirleşecekse
veya maaşı yoksa o kişiye nafaka bağlanmıyor. Çünkü neden? Boşanmada ağır kusurlu olduğu için nafaka bağlanmıyor. Şimdi mesela değişik uygulamalar, yeni gelecek uygulamalar da bunun içerisinde yer alıyor. Bu yine aynı şekilde korunuyor ama eşler karşılıklı kusurlu ise, yani her iki tarafta kusurlu. Örneğin diyelim ki koca evin infak ve iaşesi dediğimiz, yani bakımıyla, çocukların bakımıyla, eşin bakımıyla ilgilenmiyor. Evin giderleriyle ilgilenmiyor. Kusurlu. Kadın aynı şekilde, o da varsayalım çocuklarının bakımlarını yerine getirmiyor veya sürekli alkol alıyor, sürekli uyuşturucu bağımlılığı var veya çok sosyal bir hayat sürüyor ve evle ve kocayla, çocuklarıyla ilgilenmiyor. Yani her iki eşin de karşılıklı kusuru durumunda ve nafaka her iki tarafa da hükmedilmeye biliyor. Tabii 175. maddede bağlanacak nafaka üç türlü olabiliyor. Bir tanesi tedbir nafakası dediğimiz. 169'a göre hakim gerekli tedbirleri alır demiştik ya Medeni Kanun'da. Boşama davası açıldıktan sonra hakim yoksul kalacak olan eşe ya da çalışmayan ya da ekonomik durumu düşük olan eşe bir nafaka bağlar. Buna biz tedbir nafakası diyoruz. Tedbir nafakası davanın açıldığı tarihten davanın sonuçlandığı kesin kararın verildiği tarihe kadarki süre içerisinde ödenen nafakada bahsediliyor. Biz buna tedbir nafakası diyoruz. Tedbir nafakası boşama davasının sonuçlanmasıyla birlikte kesiliyor. Ondan sonra kararla birlikte kadın için, erkek için de olabilir, yoksulluk nafakasına dönüştürülüyor. Yoksul olduğu için ya da yoksul kalacağı için yoksulluk nafakası. Bu ikinci nafaka türü. Birincisi tedbir nafakasıdır. İkincisi yoksulluk nafakası. Üçüncüsü ise iştirak nafakası dediğimiz nafaka türü var. İştirak nafakası ise eşlerin değil, tam tersine eşlerin çocukları için öngörülmüş olan bir nafakadır. Yani eşlerin ortak çocukları var ise, boşanmayla birlikte velayet kime verilmişse, hangi eşe verilmişse, o takdirde o eş ve çocuk lehine, eş lehine yoksulluk nafakası, çocuk için de eğer velayet aynı zamanda diğer eşe verilmişse iştirak, yani masraflarına katılma nafakası adı altında olabiliyor. Peki, yani çok sık sorulan sorulardan bir tanesi, hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Ya bu süresiz nafaka da olmaz. Eşler sosyal güvenlik kurumu değildir. Yani eşler sosyal SGK gibi görülmesin. Evet. Sanki maaş bir kapısı maaş gibi. Kapısı gibi görülmesin diye bir açıklaması var. Zaten bu açıklama üzerine de şu anda mecliste bu konuyla ilgili bir tasarı var. Çalışma var, yapılıyor. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da iştirakiyle, hem de diğer sivil toplum kuruluşlarının, işte kadın derneklerinin de katkıları da ve onların tepkileri de yine göz önünde bulundurularak bir ortak yol bulunmaya çalışılıyor. Tabii ülkemizde süresiz bu. Süresiz ama bu ila nihai belli şartlar gerçekleştiği takdirde ila nihai sürecek durumda değildir. Mesela boşanan eş ve kendisine nafaka bağlanan eş bir başkasıyla evlenirse veya evliymiş gibi birlikte bir yaşam sürmeye başlarsa nafaka kesilebilir. Nafakayı ödeyen eş işsizliğe duçar olursa, yani işini kaybederse, artık herhangi bir gelir kapısı kalmaz ise o takdirde nafakanın kaldırılması dediğimiz davayı açabilir.
Veya maaşı düşse bile mi?
Maaşı düştüğünde de nafakanın indirilmesi davası var. Onu açabilir.
Evet.
Tamamen işsiz kalmışsa nafakanın kaldırılması ya da maaşında ya da ekonomik gelirlerinde azalma olduysa nafakanın indirilmesi. Ama diğer eş de eğer ekonomik şartlar altında nafaka çok komik kalmışsa, düşük kalmışsa diğer eşin de yani nafaka alan eşin de nafakanın arttırılması davası açması hakkı var. Yani karşılıklı eşlerin hakkı var. Şimdi
bu arada enflasyona göre değişiyor mu miktar? Yoksa diyelim 10 yıl önce örneğin 200 lira bağlandıysa 10 yıl sonra hala 200 lira olarak mı devam ediyor? Enflasyona göre artış oluyor mu?
Evet, çok güzel. Maalesef şu anda ülkemizde tam da söylediğiniz gibi bir durum söz konusu. Özellikle eski boşanmalarda ve nafaka hükümlerinde buna ilişkin enflasyon hükümleri ya da buna bağlı bir şey artırım sebebi belirtilmediği için normal 10 yıl önce 300 lira bağlanmışsa 10 yıldır 300 lira olarak devam ediyor. Bunun için eşlerin, bizi dinleyen dinleyicilerimiz, radyo severler, eğer bu şekilde uzun yıllardır aynı rakamla nafakanızı alıyorsanız bunu arttırma talebinde bulunabilirsiniz. Mahkemeye vereceğiniz, aile mahkemesine vereceğiniz bir dilekçe ile nafakanın arttırılması davası açabilirsiniz. Yapılacak bir mali sosyal durum araştırmasından sonra eğer eşin, diğer eşin, nafaka ödeyen eşin sosyal durumu, ekonomik uygunsa, durumu ödemeye uygunsa nafakanız arttırılabiliyor. Yani 10 yıldır aynı nafakayı alan dinleyicileriniz varsa nafakanın arttırılması davası açabilirler. Bunu aile mahkemesine isteyebilirler.
Düzenlemelerden de ya da henüz düzenlemeler tam olarak hükme bağlanmadı dediğimiz kadarıyla ama bağlandığı takdirde neler yeni olarak gelecek bu durumda?
En önemli yenilik nafakanın işte süresiz olması kaldırılacak. Yani belli bir süreyle şöyle düşünün, 20 yaşında bir evlilik yapmış bir kişi eğer boşandıklarında diğer eş evlenmediği sürece 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca 20 yaşında olabilir. Şimdi gençlerimiz biraz bizim hani ailemiz, geleneklerimiz, göreneklerimizde hep şey vardır. Aileye danışılır, aile işte gider ister, ailenin fikri anlar. Ama şimdi bazen gençlerimiz kendileri karar veriyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik diyorlar. Evleniyorlar ama 3 ay sonra da biz yürütemedik, boşanalım diyorlar. Boşanıyorlar. 3 ay, 5 ay evli kalıyorlar. Ama ondan sonra o nafaka, bağlanan nafaka ömür boyu sürebiliyor. Bu nedenle bu bir süre kısıtlaması getiriliyor. Aslında yurt dışındaki, ülkedeki, ülkelerdeki uygulamalara baktığımızda da farklı uygulamalar var. Örneğin Fransa'da götürü usul dediğimiz usul var. Yani götürü usul nedir? İşte boşanılıyor. Boşanmayla birlikte bir rakam tespit ediliyor. Bu rakam eğer boşanan tarafından ödenmesi nafaka yükümlüsü tarafından zor ise bunu 8 takside bölebiliyorsunuz. Belçika'da farklı uygulamalar var. Örneğin evlilik süresi boyunca Belçika'da. Almanya'da süreli veya süresiz hakime yetki verilmiş. Fransa'da dediğim gibi götürü usul. Hollanda'da mesela, Türkiye'de de bu sistemi getirilebilir. Hollanda'da 5 yıla kadar olan evliliklerde evlilik süresi kadar, 5 yıldan fazla olan evliliklerde ise en fazla 12 yıl süreyle sınırlanarak nafakaya hükmediliyor. Tabii bizim nafakadan ziyade evlilik birliktelikleri bir yastıkta kocasın şiarıyla yürüsün. Ama olmadığında da bu tür nafaka hükümleriyle de eşlerin korunma altına alınmasında fayda var. Kanun en uygun şeyi topluma ve Türk aile yapısına uygun şekilde çözecektir.
Son birkaç saniyemiz kaldı ama şunu da merak ediyorum. Örneğin Türk eş yabancı biriyle evlenip ayrıldığında veya da yabancı bir eş Türk'le evlendiğinde ayrılıklarda hangi ülkenin kanunları geçerli
olur? Çok güzel bir soru. Tabii bu ayrıca dinleyicilerimiz açısından şöyle. Eğer evliliklerini mevcut bulundukları ülke yasalarına göre yapmışlarsa o ülke yasaları geçerli. Yok Türkiye'ye gelip Türkiye'de evlenmiş iseler Türkiye'deki yasalar geçerli ve Türk hukuku uygulanır. Eşlerden biri yabancı, biri Türk ise her iki eşin de ülkesinin vatandaşlarının hukuku uygulanır. Bu rıza göstermeleri gerekir tabii. Örneğin Almanla Türk evliyse, Alman yasalarına göre evlenmişlerse Almanya'da. Ama Almanla Türk, Türkiye'de evlenmişler ise Türk yasalarına göre boşanma hükümleri olacak.
Dediğiniz gibi başka bir programın konusu inşallah daha detaylı aktarırız ama bugün süremiz bitti sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzla avukatımız Süleyman Çetin'le nafaka konusunu işledik. Özellikle son dönemdeki düzenlemeleri aktardık sizlere. Ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.